Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Eğitimde İyi Örnekler programının bu haftaki yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta güzel bir konuğumuz var. Tabii ben de konuğumuzdan dolayı biraz heyecanım da var, onu da söyleyeyim hemen başta. Çünkü kendisi gerçekten bir eğitim uzmanı. Pek çok alanda, işte diksiyondan tutun da yönetim becerilerine kadar pek çok alanda eğitimler veriyor. Böyle bir uzmanın yanında program sunmak, değil mi? Moderatörlük yapmak biraz zor olacak ama inşallah bu heyecanımızı yeneriz ilk dakikalarda. Kıymetli dostlar, biz Eğitimde İyi Örnekler programında her hafta farklı bir misafirimizi karşınıza çıkartıyoruz ve daha çok programlarımızda İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde gönüllülük kapsamında hizmet eden insanların yaptığı güzel faaliyetleri anlatmasını temin ediyoruz. Yani bu çerçevede de işte öğrencilere, gençlere yapılan hizmetlere yönelik misafirlerimiz ağırlıkta oluyor. Ve biz zaman zaman programlarımızda da diyoruz ki evet, biz çocukları yetiştiriyoruz, çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz. İşte sivil toplum kuruluşları olarak, milli eğitimde öğretmenler olarak veya çeşitli yönetim kadrolarında çalışan kişiler olarak bu noktada bir efor sarf ediyoruz ama öğrenen eğitimci olmak, öğrenen lider olmak, insanın kendini sürekli yenilemesi, güncellemesi ve geliştirmesi bizim gibi insanların birinci derecede gündemi olması gerekiyor. Yani birilerini yetiştiren insanların bir taraftan kendilerini de yetiştirmeleri gerekiyor. İşte bugünkü konuğumuz bu konunun uzmanı Ahmet Şahin Akbulut Bey. Kendisiyle geliştiren lider yöneticilik, koçluk, mentörlük gibi kavramlar üzerine sohbet yapmayı planlıyoruz. Sizlerin Şahin Bey'le bu konuda baş başa bırakıp onun tecrübelerinden ve bilgi birikiminden istifade etmeyi düşünüyoruz. Şahin Bey, hoş geldiniz, safa geldiniz.
Çok teşekkürler Ridi.
Gerçekten memnun olduk programa katıldığınız için. Öncelikle biz sizi tanıyoruz. Radyomuzda da zaman zaman sesinizi duyuyorlardır. Seslendirmeleriniz de belki oluyordur. Ama sizi biraz daha dinleyicilerimiz yakından tanısın istiyoruz. Şöyle biraz Şahin Akbulut kimdir, neler yapar? Önce onu bir anlatın. Sonra da sizinle geliştiren lider yöneticilik. Yani bu yöneticiler kendilerini nasıl iyi yetiştirecekler? Çünkü yetişmek motive olmayı da getiriyor beraberinde. Sürdürülebilirliği ve sürekliliği, devamlılığı sağlayan bir şey. Bu kavramları incelemenizi, açıklamanızı isteyeceğiz.
Buyurun. Çok teşekkür ederim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicilerine de selam ediyorum. Bu güzel saatte program başında bizi dinledikleri için, beni davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun fırsat sunduğunuz için. Ahmet Şahin Akbulut yaklaşık 15 yıldır eğitim dünyasının içerisinde okuyan, okumaya çalışan, anlatan, anlatmaya çalışan, geliştiren, öğreten, tarafta duran, işin sahne kısmında duran, mutfağında da çalışmış bir eğitimci diyebiliriz, bir yönetici diyebiliriz. İşte akademisyenlik geçmişi olan, kurumsal bir firmada yöneticilik tecrübesi olan, çok sayıda insanı yöneten ve yönetim tecrübelerini bir şekilde eğitimlere ve sahaya aktarmaya çalışan birisi, okumaya çalışan birisi, şimdi de kendi özel firmasında ilerlemeye çalışan birisi diyebiliriz. Son dönemlerde de özellikle yöneticilere yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkmaya çalışıyor. Ve yakında da bu ayın sonuna doğru da yeni bir kitabıyla birlikte çalışmalarını devam ettirecek.
Müjdeli bir haber aldık sizden bugün. Güzel.
Çok teşekkür ederim. Yakında çıkıyor ve devamı da inşallah
ne üzerine
gelir.
Kitap?
Bu arada biraz daha kendini ifade etme, açık iletişim kurma ve topluluk önünde özellikle güzel konuşma becerilerini pratik anlamda uygulanabileceği bir güzel bir rehber kitap niteliğinde bir çalışma olacak.
İhtiyaç olan bir çalışma. Evet, eğitimlerini veriyordunuz zaten.
Eğitimlerini zaten hali hazırda veriyoruz. Bunu biraz daha böyle derli toplu bir hale getirelim istedik. İçinde biraz daha bizden parçalarının olduğu bir kitap olsun istedik. Ve 15 gün sonra da inşallah çıkacak diye bekliyoruz.
Şimdi Şahin Bey, çok güzel. Ben de eğitimlerinize katıldım. Sizi yakından takip ediyorum. Çalışmalarınızdan haberdarım. Bunlar gerçekten hele sivil toplum yöneticileri için, tüm eğitim yöneticileri için ama sivil toplum için de çok önemli. Çünkü biz bir taraftan yoğun işlerin içerisinde koştururken kendi gelişim sürecimizi bir kenarda tutup zaman sonra şeyden de kopabiliyoruz. Yani güncel gelişmelerden de kopabiliyoruz. Bu konuda bir taraftan mum gibi başkalarını aydınlatırken erimeden kendimizi evet. de eriyip bitirmeden diri evet. kalarak evet. aydınlığı sürekli sağlamak için de Hı-hı. bir gayret içinde olmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Geliştiren lider yöneticilik nedir? Hı-hı. Bu çerçevede bize tavsiyeleriniz nelerdir?
Sadece yöneticiler değil, özellikle yetişkin öğretimine baktığınızda Hı-hı. insanlar özellikle yetiştirmede, andragoji dediğimiz yetişkin öğretiminde birinci önemli soru şudur, fırsatlara odaklanmak. Ya da bu bilgi benim ne işime yarayacak sorusunu yetişkin soruyor. Yöneticiye de baktığınız zaman aslında yönetici de edinmiş olduğu bir öğrenme fırsatı oluşursa ya da eline herhangi bir kitap geçerse ya da önünde bir çalışan varsa ya da alt tarafta geliştirmek istediği kişiler varsa ilk sorduğu soru şu, bu bilgiler ya da bu insanlar benim nasıl ihtiyacımı karşılayacak ya da amaçlarımı, hedeflerime ulaşma noktasında bana nasıl yardımcı olabilirler? O zaman bir yöneticiyi ele aldığımız zaman bu yöneticinin belli aşamalarda belli sorumlulukları var. Bir, işini planlaması. İkincisi, planlamış olduğu işi organize etmesi. Üçüncüsü, organize ettiği işi yürütmesi. Dördüncüsü, yürüttüğü işi kontrol etmesi. Evet. Beşinci süreci de geliştirmesi.
Eyvallah.
Şimdi bu beş süreci düşündüğünüz zaman planlayacak, organize edecek, yürütecek, kontrol edecek ve geliştirecek. Türk yönetim sistemine baktığınızda özellikle sivil toplum kuruluşları gibi bağımsız çalışma alanlarıdır sivil toplum kuruluşları bilirsiniz. Evet. Biraz daha böyle kurumsal anlamda çok böyle statik yönetim sistemlerinin olmadığı bağımsız yönetim alanlarıdır. Burada üç sürecin daha iyi yürütüldüğünü görüyoruz. Mesela planlamayı, organizasyonu ve yürütmeyi gerçekleştiriyor. Fakat kontrol sistemini yani buna çalışanların performans sistemini kontrol etmekten tutun da planlamış olduğunuz iş süreçlerini kontrole varana
İşin
kadar.
İşin kalitesi nasıl?
Aynen öyle. Bu kontrol sisteminin zayıf kaldığını ve beşinci adımda da geliştirme. Yani kontrol etmiş olduğunuz tüm iş süreçlerini ve tüm çalışanların gelişimlerini geri planda kaldığını görüyoruz.
Eyvallah.
Biz bu anlamda direkt devreye giriyoruz. Yöneticilere şunu soruyoruz. Yönetici tarifini bana yapar mısınız? Yöneticilerin genelde yönetici tarifini yaparken şöyle bir süreçte tarif ettiğini görürsünüz. Siz de şahit oluyorsunuzdur çevrenizde. Belirlenmiş olan iş hedeflerine şirketin ya da bulunulmuş olan sivil toplum kuruluşunun planları ve süreçleri dahilinde ulaşmak yolunda kolaylaştırma faaliyetlerini sağlayan kişidir yönetici. Yani bir hedeflerimiz var ve bu hedeflere giderken süreçleri çalıştıracağım. Yönetici budur gibi algılanır. Oysa çalışanları düşünün. Çalışanların yapmak zorunda oldukları pek çok işi var. Bu işleri becerebilmeleri için onların belli yetenekleri olması lazım. Bu yetenekleri kullanabilmesi için bilgi seviyelerinin iyi olması gerekiyor. Ve sonuçta da bir davranış ortaya koyacak. O zaman üçlü yapıda düşünürsek, bir, yönetici alt çalışanının veya beraber çalışmakta olmuş olduğu gönüllü hareketinin içerisindeki yer alan kişinin, düşünün bir rehbersiz yaygın eğitimle de yakından evet. ilgileniyorsunuz yıllardır. Evet. Beraberiz, evet. takip ediyorum da sizi. Bu yaygın eğitimin içerisindeki bir rehberden tutun da o rehberlerin başında sorumlu olan kişiye varana kadar ve size kadar gelen o süreç içerisinde sorumlu olmuş olduğu her bir kişinin bir, bilgi seviyesini yükseltmek gibi bir sorumluluğu var. Bilgi seviyesi.
Çok önemli. Yani sadece hadi koş bakalım, çalış bakalım diyeceğiniz Hayır. kişiler değil Aynen. yönettiğiniz kişiler.
Aynen. O yüzden yönetimi biz tarif ederken sadece hedeflere ulaşma doğrultusunda süreçleri kullanan kişi demiyoruz. Benim sorumlu olmuş olduğum başka noktalar da var. Geliştirmek gibi. Evet. Geliştiren lider yönetici tarifini o yüzden ben birinci basamakta şunu söylüyorum. Bir, bilgi sağlatmak zorundasın, sağlamak zorundasın. Çünkü insan bilgi seviyesi varsa, bilgi donanımı varsa becerilerini kullanabilme alanı elde eder. Bir insan ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar becerikli olursa olsun, eğer yapmış olduğu işle ilgili bilgi seviyesi azsa ortaya koymuş olduğu davranış performansa, istediğimiz yüksek performansa dönüşmez. Bu örgün öğretimde de böyledir. Bir ilkokul öğrencisini ele alalım. Bu ilkokul öğrencisinden beklemiş olduğumuz ahlaki tutumlardan varın da akademik başarıya varana kadar. Bir lise öğrencisini ele alalım. Bir üniversite öğrencisi ya da mevcutta para kazanan profesyonel bir yöneticiyi. Herkes için geçerli olan bir şey bu. Ortaya ben doğru güzel bir davranış koymak istiyorsam, yüksek performans koymak istiyorsam, önce bilgi seviyemin iyi olması lazım. Sonra becerilerimi ortaya koyacağım. Sonra da bir tutum geliştireceğim. Bakın çok kolay bir yoldan ilerleyelim isterseniz. Bu ibadette bile böyledir. Yani bir insanın düzgün bir namaz kılma faaliyetini gerçekleştirebilmesi için, yani namazda yüksek bir performans elde edebilmesi için öncelikle namazın fıkıh taraftaki bilgi seviyesini değil mi, farzlarını, tabii sünnetlerini, ki vaciplerini çok net şekilde bilmesi lazım. Hı-hı. Eksiksiz olması lazım. Bir, bilgi seviyesi. İki, bu konuda istekliliğini ortaya koyması gerekiyor.
Tabii.
Yani buna da işte Kur'an-ı Kerim'de huşu, hudu gibi tabirler konmuş. Tadili erkan konmuş değil
evet,
mi?
Evet, evet.
Bunlar beceri ve ilgiye giriyor. Sonra da ortaya bir tutum koyacak. O da nedir? Bu bildiklerini ve isteğini ortaya günde 5 defa ben buradayım diyecek şekilde davranışını, tutumunu ortaya koyacak. Ve sonuçta da iyi bir ibadet ortaya çıkmış olacak.
Eyvallah.
Bu en basit işlerimizden en karmaşık, kompleks işlere varana kadar bu böyle. Yönetici kendini geliştirirken bu anlamda yapmış olduğu işi ortaya koyarken, daha doğrusu saymış olduğumuz bu 5 süreç, planlamadan geliştirmeye varana kadar gelişen bu süreçte o hedeflere doğru giderken birincisi öğrenme fırsatlarını çok iyi değerlendirmesi lazım. Neyi kastediyoruz? Bakın bugün herhangi bir bilginin edinildikten sonra davranışa dönüşme süreci 21 günde ölçülüyor.
21 günde.
Aynen öyle. 21 günde ölçülüyor. Şimdi siz çalışanınıza bir bilgi verdiniz veya çevrenizdeki sorumlu olduğunuz herkesi düşünün. Bir baba bile evladına bir bilgiyi aktardıktan sonra o da bir liderdir sonuçta.
Tabii
evinin
ki,
lideridir.
Tabii ki.
Bir okuldaki müdürü düşünelim. Evet. Öğretmenlerine ve öğrencilerine bir yön verdiğinde, bir bilgi aktardığında. Burada gerçekleşen şey öğrenme değildir. Burada gerçekleşen şey sadece bir öğretim faaliyetidir. Şimdi öğretimle o zaman öğrenmeyi birbirinden ayırt edeceğiz. Ve ben bu bilgiyi verdikten sonra bu bilginin davranışa geçiş süreci 3 haftayla sınırlı. Yani 21 gün sonra artık bilgi sizdedir, hala ajandalarınızdadır, bilgisayarınızdadır, dijital ortamınızdadır ama kullanılmaya hazır değildir. Artık onu kullanmayı tercih etmezsiniz. O zaman ben sürekli yenilenmem lazım. Şimdi okuma kültürü bilginin edinilmesi için önemli bir merkez.
Evet,
İkincisi
evet.
Sınıf ortamları öğrenmenin önemli bir şekilde, öğretim faaliyetinin önemli bir şekilde gerçekleştiği ortamlar. Aynı zamanda mesela son zamanlarda profesyonellerle birlikte olmak konusu da yine öğretim ortamlarının olduğu bir yer olarak adlandırılır. Mesela orta kademe bir yöneticinin üst kademe bir yönetici ya da benzer bir yöneticiyle birlikte zaman geçirmesi.
Mentörlük mü diyorsunuz?
Mentörlük diyoruz biz buna.
Evet.
Aynen öyle. Yine bu öğretim faaliyetinin gerçekleştiği ortamlar. Bir adam düşünün ki sabah mesaiye geliyor, akşam mesaiden gidiyor. Hayatı rutin şekilde akıp gidiyor. Alanı ile ilgili de ya da yapmış olduğu işle alakalı okumalarını yapmıyor. Gelişim faaliyetlerini ortaya koymuyor. Birilerinden bir şey öğrenmek gibi bir öğretim kapısını açık bırakmamış dünyasında. Şimdi bu kişi yapmış olduğu iş tarafında bir kere bir körlük yaşayacaktır. Buna biz işletme körlüğü ya da iş körlüğü de diyoruz. Yani işiyle ilgili olan performansı düşmeye başlayacaktır. Gelin bir 10 dakika öncesine gidelim. Performans düşüklüğü neyle ölçülüyordu? Bakın, bilgi seviyesi, beceri seviyesi ve de tutumlarıyla değil mi? Şimdi o zaman bu kişinin demek ki bu 3 tutumundan bir tanesinde bir eksiklik var demektir.
Evet.
Yani motivasyonu düşmüş, yönetmekte zorluk yaşayan, çalışan için de yönetici için de geçerli bu.
Evet.
Eğer performansında bir düşüklük varsa bu 3 seviyede bir düşüklük var demektir. O zaman biz o seviyede hemen devreye giriyoruz. Diyoruz ki gel bakalım senin nerende bir düşüklük var. Bilgi mi düşmüş? Becerilerinde mi bir düşüklük var? Motivasyonun mu kaybolmuş? Ya da tutumun mu değişmiş? Şimdi biz bu öğretim faaliyetini gerçekleştirirken bütün yöneticiler için geçerli. Bu yine buradan sesleniyorum. Babalar içinde, anneler içinde, müdürler içinde, orta kademe yönetici, sivil toplum kuruluşu, bir imamdan tutun da herkes, sorumlu olunan herkes.
Evet.
Eğer bir insana bir şey öğretmek istiyorsanız, yetişkin öğretiminde bu böyledir. Hatta çocuk öğretiminde de bu böyledir, örgün öğretimde de bu böyledir elbette. Bir şey öğretmek istiyorsanız o insanın dünyasında ilk değişecek şey düşüncedir. Düşünce değişikliği yaşanmadığı sürece, öğretmek istemiş olduğunuz bilgiyle ilgili bir düşünce değişikliği yaşatmadığınız sürece öğrenme faaliyeti gerçekleşmez.
Tabii.
Çünkü insanlar herhangi bir konuyla ilgili bir gelişim sağlamanın başında yaşadıkları süreci adlandırılması şudur: bilgisiz ve bilinçsiz süreç. Ne demek bu? Ne demeye çalışıyorum? Şu demek: bir insan bir şeyi öğrenmek istediğinde, herhangi bir konuda kendini geliştirmek istediğinde ilk yaşadığı süreç şudur. Birinci adım. Ya ben bununla ilgili bir şey bilmiyorum ve bunu da anlamlandırmakta güçlük çekiyorum. Şöyle düşünün. Mesela sizin tarafınızdan örnek verelim. Bir yaygın eğitimde uğraşacak bir rehber düşünelim. Siz gördünüz, evet gerçekten becerikli bir arkadaş, bunu yapabilecek nitelikte biri. Şimdi bu arkadaşı biz aldık ve buna çeşitli sorumluluklar vereceğiz kurumlarınızda. Bunun ilk başta yaşadığı şey şudur, ben becerikliyim ama işi bilmiyorum ve yapamıyorum. Birinci süreçte yaşadığı şey budur. Şimdi bu süreç ne kadar çok uzun sürerse kişinin motivasyonu o kadar azalır. Kendine olan öz saygısı da azalır. Yani ben bu işi yapamıyorum diye düşünmeye başlar. O yüzden benim yöneticiden beklediğim önemli bir kavram şu. Hemen bu birinci kademeyi ikinci kademeye taşımak. O nedir? Farkındalık süreci. Yani ben bu işi biliyorum ama hala yapamıyorum. Çoğumuz böyleyiz biliyor musunuz Edis abi? Yani çoğumuz çoğu işi biliyoruz ama yapamıyoruz. Çoğu şeyde farkındalığımız çok yüksek. Özellikle bu gelişen teknoloji ve haber alma kaynaklarının oldukça fazla olmasından dolayı çoğumuz çoğu şeyin farkındayız ama yapamıyoruz. Yani bilgili ve bilinçsiz bir süreç yaşıyoruz. O yüzden her şeyi yapabildiğimizi sanıyoruz. O yüzden herkesin özgüveni çok yüksek. Her şeyi yapabilmek noktasında. Şöyle düşünün. Yani bir yemek kitabındaki bütün yemekleri bilir hanımlar. Yani açın. Yani herhangi bir sayfasını açın. Der ki ben bu yemeği biliyorum. Bunu da biliyorum. Bunu da biliyorum. Evet doğrudur. Biliyordur gerçekten de. Çünkü yani uzaydan herhangi bir malzeme getirmedik. Hepsi zaten benzer malzemelerle yapılıyor. Ama onu yapamadığınız sürece onu bilmiyorsunuz demektir.
Ya bu evet çok önemli bir şey. Yani yapamadığınız sürece bilgi de sizin değil yani.
Değildir. Değildir. Evet, çünkü kütüphanelerde de yüz binlerce kitap var ve oralarda da yüz binlerce bilgi var. Peki, buna da ulaşabiliyoruz zaten biz.
Evet. Yani yapamıyoruzu nasıl halledecek yönetici o zaman? Yani evet benim becerikliyim veya yeteneklerim olduğuna inanıyorum. Bildiğimi de zannediyorum ama yapamıyorum.
Hemen üçüncü aşamaya geçilecek o zaman. Bu da öğrenme aşaması. Şimdi bir yönetici çalışanlarının ya da bir baba evindeki çocuklarının, bir öğretmen sınıfındaki öğrencilerinin, bir rehber sorumlu olduğu kişilerin hangi seviyede olduğunu bir kere bilmek zorunda. Nasıl ki kendisini tanıyıp kendisini geliştirmek gibi bir sorumluluğu varsa, sorumlu olduğunuz kişilerin de performansından siz sorumlusunuz. Onlar kendileri değil. Evet. Bakın bu konu çok önemlidir. Çünkü son 100 yılda işletme kültüründe özellikle çok konuşulan bir kavramdır bu. Bir yönetici çalışanının neyinden sorumludur diye sorulur. Neyinden sorumludur? Bir yönetici çalışanının içindeki performansı çıkarmaktan birinci derecede sorumludur. Bilecek, tanıyacak ciddi anlamda çalışanı. Bu adamın nesi eksik? Nesi gelişmesi gerekiyor ve ben bu adama nasıl yardımcı olacağım? Bir, o adamın içindeki performansı cevherini ortaya çıkartacağım. İkincisi ben bu adamın ayrıca performansından da sorumluyum. Düşük olması onun belki zaaflarını gösterebilir, eksikliklerini gösterebilir. Ama yükseltememesi benim problemim. Çünkü başındaki yönetici benim. İşte şimdi gelelim mi ayete? Ayette ne diyor? Siz diyor çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. O zaman çoban sadece sürüyü ilgili ahırdan ilgili meraya götürüp ilgili ırmakta sulatıp geri döndüren adam değil demek ki. Yani
tabii ki.
O sürüyü götürürken o sürüden gerçekten sorumlu olan geride bacağının kırılması, kurdun kapma tehlikesi, gidiş yolu, bütün bunları bilen, gerekirse bacağı kırılan kuzuyu sırtına alıp götüren kişidir. İşte bizim aslında oradaki metafor gerçekten çok anlamlı yani. Sürü ve çoban metaforu. Mükemmel bir metafor. Yani günümüzde de artık son 100 yılda işletme bunu konuşuyor diyorum ama yüzyıllar öncesinden zaten halledilmiş bir mesele. Sadece bakın farkına varıyoruz. Ortaya konmuş bir bilgi, farkına varıyoruz. Sizin sorunuza geldiğimizde bütün bu açılımdan sonra üçüncü süreçte yaşanan şey, birincisinde bilgisiz, bilinçsiz bir süreç, hiçbir şey bilmiyor. İkincide farkında olduğu, üçüncü süreçte ise öğrenme süreci. İşte biz burada o bizim rehber arkadaşımızı alıp bilgiyi aktardıktan sonra uygulamaya geçirdiğimiz zaman öğrenme gerçekleşiyor. Demek ki öğrenme faaliyeti sadece bilmek değil. O ablanın yemek kitabının içerisinden seçtiği ve bunu biliyorum dediği yemeği o akşam yapıp misafirlerine, ailesine yedirdikten sonra ben bu işi öğrendim diyebilir.
Eyvallah.
Ben bu yemeği biliyorum diyebilir.
Çok önemli bir şey.
Bir rehber talebelerini alıp önüne gerçekten de sorumlu olduğu kişileri, bir öğretmen öğrencilerine bir ahlaki öğretiyi gösterdikten sonra, yalan söylemek gibi, çevre temizliği gibi, anne babaya saygı gibi konuları aktardıktan sonra çocukları öğrettim diyebilir. Öğrendiler miyi takip etmiyorsa, o çocuk da o davranışı dönüştürmüyorsa, o öğretmen hala sorumludur ondan.
Evet.
Davranışa dönüşümünden sorumludur.
Evet.
Ben sivil toplum kuruluşunda da olsun, bir işletmede de olsun, bir yöneticinin çalışanında var olan eksikliği yapma sürecine kadar taşıyıp öğrenme sürecini tam olarak yaşadıktan sonra ben ona geliştiren bir lider yönetici diyebiliyorum. Hmm. Onun dışında ya şöyle bir kitap var, al bunu oku, işine aktar. Hmm. Bak sana bir tane video gönderdim, bunu izle bak, orada çok güzel seninle ilgili bir şey var. Hmm. Ya da oturup koçluk ya da mentorluk gibi yöntemleri kullanarak kişiyi geliştirdiğini zannediyorsa yarı kalmış bir sistemdir bu. Daha geliştirmedi.
Evet.
Ne zaman? Yaptığı zaman. Yaptım, evet. Oluyor ve sürüyor. Oradaki sizin başta söylediğiniz sürdürülebilirlik çok önemli.
Evet.
Yapıyor ve bunu tekrar tekrar yapmaya devam ediyor.
Tam artık, öğrenmiş yani artık.
Evet, tam olarak öğrenmiş, evet. Oluyor. O zaman o yönetici rahat eder işte.
Eyvallah.
Bütün çalışanlarını istemiş olduğu hedefe doğru performansını da içinden çıkartıp taşımaya devam eder. Fakat burada önemli kritik bir taraf var. O da dördüncü süreç. Buna özümseme süreci diyoruz biz öğrenimde. Nedir o biliyor musunuz? Ustaca yapıyorum. Mükemmel yaparım. Olağanüstü yaparım. Ama anlamını kaybettim.
Biz, bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Hele. Gerçekten bir dava ve mefkure heyecanıyla, evet, kurulan teşkilatlarda iş bir müddet sonra bu noktaya gelebiliyor. Evet. Bu büyük bir risk. Yani artık evet, farkındayım, biliyorum, hı-hı, uyguladım, defalarca aynısını yaptım,
evet,
ustası oldum ama
anlamını
bu bir
kaybettim.
İş oldu artık. Hı-hı. O yüksek, hı-hı, hedefler ve idealler kaybolabiliyor. Hı-hı. Bu çok önemli. Buyurun.
İşte bu dördüncü özümseme süreci bizim riskli bulduğumuz bir taraftır. Hı-hı. Özellikle mesela danışmanlık verdiğimiz firmalarda bir eğitim programı tasarlayacağımız zaman ya da yöneticilerle bir koçluk, mentorluk görüşmeleri yaptığımız zaman önce kişinin biz dörtlü seviyede, hı-hı, durumuna bakarız. Bu adam nerede?
Hı-hı.
Şimdi orta kademe yöneticilerin çoğu 3 yıllık bir aynı statüde kalma sürecinden sonra, yani terfi alamıyorsa, hı-hı, eğer, hı-hı, ya da beklemiş olduğu gelişimi, atılımı gerçekleştiremiyorsa bu dördüncü süreçte çabuk geçiş yaşanıyor, yani özümseme sürecinde.
Hı-hı.
Bu süreçte kimler var dördüncü süreçte? İşte gerçekten işini bilen, ustaca yapan ve herkes tarafından takdir gören ama beklemiş olduğu kariyer yolunu bulamamış.
Hı-hı.
Terfiyi yaşayamıyor bir türlü. Ya da ya ben bu kadar çok iyi yapıyorum bu işi, çok iyi biliyorum ama kazandığım paraya bak.
Hmm.
Hani maddi anlamda motivasyonunu sağlayamamış.
Hmm.
Veya şirketin süreçlerine o kadar alışmış ki yapmış olduğu işi, dördüncü süreçte bulunan kişi yapmış olduğu işi çok böyle değersiz olarak görmeye başlar. Yani ona çok kolay gelir daha doğrusu. Ya arkadaşım, yapılmayacak iş mi? Ben gözü kapalı yaparım bunu der.
Evet.
Anlamı kaybettiğine ötürü başkaları bunu çok anlamsız bulmaya başlar. Der ki, yani alt tarafta çalışan biri, ya ben o adamın yerinde olacağım var ya, neler yaparım. Hep böyle konuşulan,
evet,
şeyler de,
evet,
duyarsınız.
Evet.
Ya ben orada olacağım var ya, 2 ayda düzeltirim burayı. İşte şu bu. Neden? Çünkü o yukarıdaki kişi zaten onu göremiyor. Yani onu yaşayamıyor. Alttaki ise daha yeteneklerinin farkında değil. Orada olsam şunu yaparım motivasyonunu yaşıyor. Bu iletişim çatışması dördüncü kişiyi nereye götürür? Önemli olan taraf bu.
Evet.
Şimdi diyelim ki ekibinizden veya ailelerde bile bu dördüncü aşamayı yaşayanlar var. Bunu söyleyeyim. Mesela karı koca ilişkisini düşünün. Özümseme sürecini yaşıyorlar. Bir süre sonra evliliğin anlamını kaybedip ustaca bir evlilik yaşamaya devam ediyorlar. Koca çok iyi bir koca. Hanım çok iyi bir hanım. Nerede yani durulur? Profesyonel bir aileyi var,
evet,
ama anlam kaybı olmuş.
Evet.
Okullarda da bu böyle. Öğretmenleri düşünün. Yani adam normalde kapasitesi çok yüksek bir öğretmen. Öğrenci çok kısa süre içerisinde öğrenim faaliyetini gerçekleştirebilecek biri. Ama öğretmenlik anlamını kaybetmiş.
Hı-hı.
Mesleki anlamı kaybetmiş. İmamlarda bile bunu görebilirsiniz.
Eyvallah.
Yani çok güzel Kur'an-ı Kerim kıraati var. Fıkıh bilgisi çok iyi ama imamlık anlamını bakıyorsunuz kaybetmiş.
Evet.
Yani sadece onu bir memuriyet, evet, olarak görüyor. Gidip geliyor. Bu her meslekte, her yerde, insanın olduğu her yerde görülen bir şey bu.
Bu nereye anlam arayışıyla ilgili peki ne diyorsunuz? Yani nasıl kaybetmeyeceğiz bu anlamı?
Evet, yani
bu çok
önemli bir şey. İşte şey vardır, hani çoğu zaman böyle ben sağdan soldan da duyarım. Özellikle böyle namaz ibadetine mesela çok sıcak bakmayan ama Müslümanım diyen, hani soranlar da olur. Bazen insanın kendi nefsi bile kendisine söyler. 5-5-5 nereye kadar? Yani hani ölene kadar her gün 5 vakit düşünsenize.
Evet.
Yani her gün, her gün. Kur'an-ı Kerim okuyoruz her gün, her gün, her gün okuyoruz. Hatmediyoruz, tekrar başlıyoruz. Hatmediyoruz, tekrar başlıyoruz. Belli tesbihler var. Hep aynı, aynı, aynı, aynı. Bir ara ben bunu böyle düşünmeye başladım. Dedim ki bu aynılık neden? Yani bir insan mesela günde 40 sefer, yani en az 40 sefer Fatiha okuyor. Bunun dışında diğer işte sohbetti, şuydu, buydu, bunları düşünürseniz 50, 60, 100'e varan Fatiha okuyor. Her gün okuyor ama, her gün okuyor. O zaman insanın bir şeyi böyle defalarca tekrar yapması ya da sürekli bir tekrar yapması o kişinin sürekli yenilenmeye ihtiyaç duyması anlamına gelir. Yani biz aslında her zaman aynı şeyleri yaparak belli şeyleri sürekli hafızada tutma ya da gündemimizde tutmak gibi bir özelliğimiz var. İnsan olarak yani evet. Buna ihtiyacımız var. Şimdi dördüncü aşamada var olan kişiyi özümseme aşamasında anlamı kaybetmiş adama zaman zaman firmalar şöyle şeyler yapıyorlar. Mesela kişileri alıp senede bir defa topluca bir yere gezdirmeye götürüyorlar.
Tamam.
Beraber etkinlik gerçekleştiriyorlar. Buna ne diyorlar? İşte motivasyonel çalışmalar ya da outdoor eğitim. Yani kapı dışına çıktığımız şirketin firmanın dışında ya da bulunduğumuz kurumun dışında bir şeyler yapmak. Aileler ne yapıyor? Mesela tatile gidiyorlar ailece. İnsanlar buna çünkü ihtiyaç duyuyor. Diyor ki gideyim diyor çoluk çocuğumla farklı bir yerde bu anlamı tekrardan yakalayabileceğim bir yer. Aslında hiç kimse bunu düşünmüyor yani anlamı kazanayım falan demiyor. Bulunmuş olduğu birim ya da yöneticisiyle ilgili çatışma yaşayan insanlar bile kapının dışına çıkıp başka bir yerde vakit geçirmeye başladıkları zaman inanın ki süreçlerle işle ilgili düşünceleri ufak da olsa değişime uğruyor. Bak, o zaman insanların birlikte hareket etmesi ya da birlikte farklı ortamlarda bir araya gelmesi o insanları yeniden gündeme taşıyor. Yeniden anlamı kazanmasını sağlıyor. Bu yüzden biz insanları ne yapıyoruz? Zaman zaman beraber vakit geçirmeleri için şirketin dışına taşıyoruz veya eğitim yaptırıyoruz. Şimdi eğitim sadece bir şeyin öğretilmesi ortamı değildir. Eğitim insanların bir araya gelerek bir sinerji ortamı oluşturmasıdır da anlamı yeniden kazanmasıdır. Ama bu anlamı kazandıracak birinci kişi yöneticisidir. Şimdi bir yönetici anlamı kaybetmişse nasıl anlam verecek? Önce kendisinin bir anlam kazanması gerekiyor. Yapmış olduğu işle ilgili. Ben bu işi neden yapıyorum? Ben niçin burada görevliyim, vazifeliyim? Benden insanlar ne bekliyor? Benden sorumlu olduğum insanlar ne bekliyorlar? Şimdi bu soruları sorup anlamı bulmaya başladığı zaman yapmış olduğu işe koşarak gelir.
Tabii.
Sürünerek gelip koşarak gitmez. Koşarak gelip sürünerek gider.
Evet, tam tersi olur.
Tam tersi olmaya başlar. Biz çalışanlarımızı dörtte mi gördük? Veya evimizdeki eşimizi dörtte mi gördük? Veya öğretmen çocukları dörtte mi gördü? Artık böyle özümsemiş, anlamı kaybetmiş. Yöneticinin birinci görevi hemen o kişiyi üçe taşımaktır. Neydi üç? Öğrenme. Yapıyorum ve anlamını biliyorum. Nasıl olduğunu yapıyorum ve isteyerek yapıyorum. Severek yapıyorum. İşte bu motivasyonu sağlayabilmesi için insanın zaman zaman ortam değişikliklerine ihtiyacı var. Öğrenme fırsatlarını sağlaması gerekiyor. Mesela ülkemizde her yıl hemen hemen her konuyla ilgili zirveler yapılır.
Evet.
Mesela insan kaynakları zirvesi yapılır, ona sivil toplum kuruluşu zirvesi yapılır. Bordro zirvesine varana kadar ya her konuda zirveler yapılıyor. İnsanların bu ortamları çok iyi değerlendirmesi lazım. Ben biliyorum gitmem, ustaca yapıyorum, ne işim var zirvede dememek lazım. Biliyorsan da, ustaca da yapıyorsan, o işin gurusu da olsan sen bir git o ortama. Neden? Yeni insanlar, yeni donanımlar, yeni bilgiler insana anlam kazandırıyor.
Değil mi? Çok önemli.
Yapmış olduğu işe anlam katıyor. Mesela siz de yapıyorsunuz, ben de sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Mesela rehberler zirvesi, öğretmenler zirvesi gibi çeşitli zirveler gerçekleştiriyorsunuz. İnsanları mesela farklı ortamlarda, daha önce belki görmedikleri ortamlarda ağırlıyorsunuz. Çok güzel otel ortamlarında, öğrenme ortamları da çok önemlidir çünkü o.
Ya bu da mühim. Yani bu konuya da biraz aslında temas etseniz çok konu var tabii konuşacağımız ama ortam meselesi artık çatı aralarında yaptığımız böyle daracık, sıkışık mekanlarda programlardan daha gerçekten katılımcıya değer verildiğini hissettiren ortamlara geçmek lazım mı? Bazen böyle geçtiğimiz zaman da kendimizi sorguluyoruz. Acaba samimiyetimizde bir şey mi oldu filan gibi şey yapıyoruz.
Artık gerçekten öyle bir yerdeyiz ki hem yani ülke olarak hamdolsun yani ortamlar oldukça fazla, imkanlar oldukça fazla. İnsanların algıları da çok değişti. Yani siz bugün hani çokça kuşaklar konuşulur, X, Y, Z kuşakları. Bugün artık Z kuşağını konuşuyoruz biz.
Değil mi? Evet.
Yani Y kuşağını düşünelim. Hani 80 doğumlular, 80'den 2000'e kadar olan doğumluları düşünelim. Yani o kadar çok şey görüyoruz ki biz. O kadar çok şey. İnsanlar geçen gün eğitimde arkadaşlara şunu sordum. Bizim çevremizden olan arkadaşlardan yaptığımız eğitimde. Arkadaşlar özgürlük heykelini görmeyen var mı aranızda dedim. Herkes el kaldırdı, hepimiz gördük. Antalya Yivli Minare'yi gören var mı dedim. 4-5 kişi el kaldırdı. Bazen dedim hani burnumuzun ucundakini göremiyoruz değil mi? Hiç Amerika'ya giden var mı dedim. Hiç kimse el kaldırmıyor. Bütün dünya ucumuzun içinde. 15 inç ekranlarımız, 8 inç ekranlarımız, telefonlarımızın içerisinde. O kadar çok ortam görüyoruz ki. Şimdi bu kadar çok ortamın görünmüş olduğu yerdeki çalışanları. Siz dediğiniz gibi çatı aralarında veya kapalı ortamlarda. Evet. 10 kişinin sığacağı sınıf ortamına 20 kişiyi alarak bir gün iki gün öğrenme faaliyeti gerçekleştirmeye çalışırsanız oradan bir şey çıkmaz.
Değil mi?
Bir de insanlar gerçekten bir şeye çok çabuk hani insan kelimesinin kökünde de ünsiyet var ya bir şeye çok çabuk alışıyor. Bulunmuş olduğu ortamda bir şeyi öğrenemiyor. Öğrenme ortamı çok önemli. Çalışmış olduğu ortamda. Mesela ben yöneticilere şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki çalışanlarınızla gerek özel yaşamıyla ilgili ya da iş hayatıyla alakalı. Herhangi bir konuyu görüşmek ya da bir sonuca ulaştırmak, bir problemi çözüme kavuşturmak istiyorsanız bunu o ortamda yapmayın. Ciddi bir problem varsa. Bu kişiyi başka bir yere götürün. Dışarıda oturabileceğiniz bir yer olabilir. Yani artık pek çok ilde yani sadece İstanbul ya da büyük şehirlere has bir şey değil. Yani bugün Van'a da gitseniz siz, Mardin'e de gitseniz çok güzel oturma ortamları var. İnsanlar farklı ortamlarda daha farklı düşünmeyi sağlayabiliyorlar. Ortamı değiştirdiklerinde daha farklı düşünmeyi sağlayabiliyorlar. Duyguları bile değişiyor biliyor musunuz? Mesela öfkelenen bir insan hadis-i şerifte vardır ya. Öfkelenen bir insan otursun, oturuyorsa yanı üzerine yatsın.
Evet, evet.
Demek ki ben bunu eğitimlerimde söylüyorum. Koşuk görüşmelerimde de yapıyorum. İnsanlar duygu durumundan çıkmak istiyorlarsa fiziksel durumlarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu hadisle de desteklenmiştir.
Duygu durumlarından çıkmak istiyorsalar, fiziksel kıymetli durumlarını... dostlar burası önemli gerçekten. Yani duygu durumundan değişmesini istiyorsak duygu durumumuzun, o bulunduğumuz ortamı
değiştirmeniz lazım. Gerekiyor. Evet. Bu yüzden mesela öfkelenen bir insanın kolundan tutup ne yaparız? Gel bir gezelim şöyle deriz. Hani dolaştıralım seni şöyle bir yürü, bir beynine kan yürüsün, bir yeniden sağlıklı düşünmeyi elde et gibi. Çalışanlarımızla da gerek görüşmeler, gerek yani bu aile içinde geçerli. Yani evde bir tartışma ortamı mı oldu? Olabilir her evde. Hemen böyle ortamı değiştirip ya bir dışarı çıkalım. Bir dışarıda bir temiz hava alalım, bir konuşalım. Başka bir ortamda konuşalım bunu. Çocuğumuzla yaptığımız bir görüşmede bile. Baktık ki çocuğumuzla iletişim çatışması yaşıyoruz. Aramızda bir duvar örüldü. Artık konuşma ilerlemiyor. O anda hemen yavrum gel seninle şöyle bir dışarı çıkalım. Veya bak gel sana başka bir şey göstereyim. İstersen oturma odasında bu konuşmaya devam edelim gibi. Hemen ortamı bir değiştirmekte ciddi faydalar görülüyor. Çalışanları da öğrenme ortamlarını farklı ortamlarda yapmanın çok büyük faydalarını gördük biz. Özellikle son zamanlarda bizim yapmış olduğumuz kurumsal firmalara yaptığımız eğitimleri biz firmada istemiyoruz. Özel olarak söylüyoruz bunu. Yani biz burada eğitim yapmak istemiyoruz diyoruz. Onlar da farklı otellerin mekanlarını kullanıyorlar. Bunun pek çok faydası oluyor gerçekten de. Bunun öğrenme ortamının özellikle faydasını yaslayamayız.
Eyvallah. Yani gerçekten bu konular belki bizim yine bildiğimizi zannettiğimiz ama uygulamadığımız için geliştiren lider yönetici olamadığımız alanlar bunlar. Gerçekten çoğu zaman şey yapamıyoruz. Mesela söylediğiniz çok önemli. Biz diyoruz ki işte şurada bir seminerci çağıralım programı. İşte salonlarımız var şurada yapalım ama her şey bir emek istiyor. Bunu çıkartıyorum. Yani her şey bir özveri istiyor. Kesinlikle. Yani bunu önceden planlayacaksın. Dışarıda bunun yerini bir şekilde ayarlayacaksın. Ve bu insanları buraya katacaksın. Ve sen gerçekten anlamı yakalamasını istiyorsan, yani bunu yapmak zorundasın.
Yapmak zorundasınız.
Evet. Yani biz bunları küçük görüyoruz bazen. Bu sefer niye böyle oluyor? Bu küçük gördüğümüz şeyleri atladığımız için oluyor.
Evet. Karşımızdaki bir insan, yani eli kolu olan, düşüncesi olan, kalbi olan bir insan. Bir insanla motivasyon sağlamak istiyorsanız, bu kim olursa olsun, dediğim gibi yine, yani özellikle son günlerde bana babalar gelerek, yani çocuklarıyla ilgili olarak motivasyon kaynaklarının azaldığı ile ilgili yakınıyorlar. Onlar tabii motivasyon kaynağım azaldı demiyor da, ya bir şey söylüyoruz yapmıyorlar hocam.
Tabii siz
onu. Öyle yorumluyoruz. Tabii. Şimdi motivasyon sağlayamıyoruz. Şimdi bir kişi de motivasyon sağlamak istiyorsanız iki noktaya dokunmanız lazım. Bir zihnine, iki kalbine.
Aa, çok güzel.
Bu çok önemli. Evet. Şimdi motivasyonu biz genelde nereye dokunuyoruz? Kalbe dokunmaya çalışıyoruz.
Tamam, gaz.
İşte, gaz verelim. Evet, insanoğlu gaz ve yağla çalışır. Evet. Doğrudur. Ama unutmayalım ki yani ikisi de çok çabuk biter. Yani bugün gaz uçucudur. Yani verdiğiniz zaman bir süre sonra gazının azaldığını görürsünüz. Eski moda tekrar döner. Yani sürekli onunla birlikte hareket etmelisiniz ki bittiğini gördüğün anda aynı gazı tekrar veresiniz. Yani öyle bırakayım gitsin anlamında değil. Şimdi ben bir baba olarak, ben bir yönetici olarak, ben bir rehber olarak, ben bir imam olarak, ben kimsem artık işte. Sorumlu olduğum kişilerin hem zihnine, bu ne demek zihin? Kafasına dokunabiliyor muyum? Yani ona bilgi aktarımı olsun. Kendi maddi kaynakları nasıl kullanacağından tutun da kariyer noktasında nereye gelebileceğini, insan olmanın özelliklerini varana kadar pek çok noktada tatmin edebiliyorsam ve kalbine dokunabiliyorsam.
Ya, çok güzel yani, onu özetlediniz. Gerçekten yani
duygu itibariyle duygularına dokunabiliyorsam, çok onu anlayabiliyorsam, anlamlandırabiliyorsam, beni anlamasını sağlayabiliyorsam, işte bu ikisini yakaladığım anda bir insanda motivasyon kaynağı doğmaya başlıyor. Biz dördüncü aşamada işte anlamı kaybetmemizin önemli nedenlerinden birisi bu. İkisinden birini kaçırıyoruz ya da ikisini birden kaybediyoruz.
İkisini birden kaybediyoruz. Doğru.
Kalbine dokunamıyoruz yani insanlara.
Tabii. Yani veyahut da sadece hep kalbine dokunuyoruz, evet, da zihnine dokunamıyoruz.
Zihnine dokunamıyorsunuz.
Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya inşallah bu konulara hep dikkat edeceğiz. Şimdi tabii biraz şeyden de bahsedelim. Programımızın süresi de azalıyor ama yine de kısaca temas edelim isterseniz. Şimdi bir mentörlük diye bir kavram geçti.
Evet.
İlk başlarda kısacık temas ettiniz. Bir koçluk var ayrıyeten. Bunlar da hep Türkiye'nin gündeminde olan,
evet,
konular. Pek çok
konular.
Yerde görüyoruz filan ama bunların hakikati nedir? Bu noktadaki tavsiyeleriniz nelerdir? Yani usta çırak ilişkisi derdi eskiler.
Evet.
Değil mi? Yani evet, bir ustanın yanında bir çırak yetişir gerçekten. O uygulamaları görür, sonra kendi uygular.
Aynen.
Filan. Mentörlük böyle bir şey midir acaba?
Evet.
Ne aşamada ihtiyaç vardır mentörlüğe? Kimlerin mentöre ihtiyacı olur?
Olur.
Bu noktada da birkaç şey söyleyin isterseniz.
Tabii ki. Koçluk kavramı son 10-15 yıldır çok aşırı derecede dillendirilmeye başlandı. Ve bir süre sonra da artık yavaş yavaş söndü. Şu anda işletmeler, büyük kurumsal firmalar bu konuyu çok önemsiyorlar. Bizden de en fazla talep edilen eğitimlerden bir tanesi. Ama salt koçluk değil yani. Sadece koçluk eğitimi istemiyorlar. Yönetimle koçluğu birleştirin diyorlar. İkisi birlikte ilerlesin diyorlar. Aslında hepsi bir noktada şuraya geliyor. Diyor ki hem kafasını hem kalbine dokunacak adam arıyorum diyor aslında adam. Yani ben onun kafasındaki balonu okuyabiliyorum. O onu söyleyemiyor. Neden? Şimdi koçluk kavramından önce isterseniz konuşalım.
Tabii.
Çok konuşuluyor, çok dillendiriliyor. O yüzden böyle literatüre girmeden şunu söyleyeyim. İyi bir koç doğru bir soruyu, doğru soruları sorabilen kişidir. Doğru soruları sorabilen. Fakat kişiye işi gösterir koç. Yönü göstermez. Yani nereye gideceğini göstermez. İşi gösterir. İş üzerinde koçluk yapar. Bu iş dünyasında iştir. Sivil toplum kuruluşlarında manevi bir hedeftir.
Hizmettir.
Hizmettir. Ailenin içerisinde ailenin mutluluğu, saadeti için gereken ne varsa odur. Ona odaklanılır. Şimdi doğru soruyu sormaktan kastımız nedir? İnsanların aslında baktığınızda, başta da konuştuk, sonra siz de bunu dillendirdiniz. Çoğu insan çoğu konu hakkında bilgi sahibi. Evet, bunların hepsini biliyoruz biz, kafamızda taşıyoruz. Fakat bu bilgileri nasıl sınıflandıracağımız ya da nasıl kullanacağımız noktasında eksiklerimiz var. Koç ne yapıyor biliyor musunuz? Kişinin kendi içindeki cevabı ona bulduruyor. Doğru sorular sorarak ona bulduruyor. Kişide bir özgüven kazanımı sağlatıyor. Aslında bu cevapların hepsi benim içimde varmış. Ama doğru soru sorabilen bir kişiye ihtiyacım varmış. Beni yönlendirebilecek, beni doğru yöne gitmemi sağlayacak bir adama ihtiyacım varmış der. Koçla birlikte konuşan kişi. O zaman aslında koçu bir anlamda yönetici tarifini yaparken söylemiştik ya. Yönetici kişinin içindeki performansı ortaya çıkaran adam.
Evet.
İşte bu performansı ortaya çıkartırken benim kullanacağım araçlardan bir tanesi koçluk.
Koçluk.
Ben bu koçluk kavramıyla ortaya çıkartabilirim. Şimdi koçluğun bazı anahtar becerileri var. Bütün becerilerde olduğu gibi. Bütün işlerde bir beceriye ihtiyaç vardır. Koçluğun da belli becerilere ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi beden dili. Bir koç çok iyi beden diline sahip olması lazım. Yani doğru bir beden dili kullanımı ya da aktarımını sağlaması gerekiyor. İkinci anahtar beceri ise dinleme becerisi. Çok iyi bir dinleyici olması lazım. Karşıdaki kişiyi dinlemesi gerekiyor. Üçüncü anahtar beceri ise doğru soru sorma becerisi. Şimdi ben bunların iki tanesini dışarı çıkartacağım. Beden diliyle doğru soru sormayı bir kenara bırakalım şimdilik. Sadece dinlemeyi alalım. Diyelim ki beden dilinden çok haberim yok ki insanların çoğu doğal olarak doğuştan gelen çevreden öğrenimleriyle beden dilini zaten kullanıyorlar ama bunu disipline edebilirler. Hani buna inanmayanlar da olduğu için söylüyorum. Hani ya beden dili diye eğitim mi alınırmış kardeşim diyenler olduğu için söylüyorum. Evet yani çok mantıksız gibi duruyor ama hani profesyonel iş hayatını düşündüğünüzde ya da profesyonel iletişim hayatını düşündüğünüzde belli hareketlerin neden oluştuğunu ve nasıl sınıflandırıp sınırlandırabileceğinizi bilmeniz gerekir. Bunu bir kenara bıraktım. Doğru soru sormayı da diyelim ki bu gerçekten önemli bir beceridir ve çalışma ister. Öyle ne kadar çok görüşme saatiniz varsa o kadar doğru sorular sorabilirsiniz. Onu da bir kenara bıraktım. Gelelim dinlemeye. Yani bu herkesin yapması gereken doğal süreçte çabucak öğrenebileceği bir anahtar beceri ama bakıyorsunuz ki birbirimizi dinlemekte çok güçlük çekiyoruz biz hayatın içerisinde. Bir yönetici bütün koçluk becerilerini bir kenara bıraksın. Bu üç tane anahtar yanında başka geri bildirim ondan sonra doğru şekilde iletişim kurmak, iletişim becerilerini kullanmak gibi yan becerilerde. Evet. Onları da bir kenara bıraktım. Ben bir baba olarak, ben bir yönetici olarak, ben bir ara kademeye üst kademe yönetici olarak altımda çalışan sorumlu olduğum kişiyi dinleyebiliyor muyum? Önce herkes bunu bir kendine sorsun. Dinleyebiliyorum. Dinlemekten kastım şu benim. Gerçekten de kulaklarını ve kalbini açıp dinlemek. Karşı taraf ne demeye çalışıyor? Onun duyguları ne anlama geliyor? Şu anda bana söylemiş olduğu kelimelerle neyi anlatmaya çalışıyor?
Empati yapacak tabii.
Evet. Gerçekten bu dinleme becerisini geliştirebilirse görecek ki doğru bir şekilde soru da sorabiliyor.
Evet.
Doğru soru soramamanın kaynağı adamın konuşmasını bir kez yarıda kesmesi.
Dinlememesi.
Adamın anlattıklarından ziyade kendinin cevabının ne olacağını düşünerek cevap vermesi. Adamın derdinin ya da aktarmış olduğu problemin çözüm yollarını ona sunmaktan ziyade nasıl çözemeyeceğiyle ilgili konuları evet. Ona dönmesi.
Evet.
Şimdi basit bir şekilde şunu düşünelim. Bir babaya çocuk geldi dedi ki baba işte karşı komşumuzun çocuğu çok güzel bir silah almış oyuncak. İşte son dönemlerde bu yumuşak mermili silahlar çok meşhur, bilenler bilir. İşte bunu almış, ben de bundan istiyorum. Şimdi baba burada nasıl bir dinleme boyutunda ya da nasıl dinliyor? Olma olmaz, onlar tehlikeli, ayrıca biz sana silah almıyoruz biliyorsun. Şimdi genelde geri dönüşler böyledir. Çok tehlikeli, gözüne batar, sana silah almadığımızı biliyorsun, başka şeyler. Şimdi bu çocuğu baştan sağmadır. Çocuk bununla tatmin olmaz. Yani şunu söylemez. Evet babacığım haklısın ya. Ben bunları bu ayrıntıyı kaçırmışım bak. Bir daha senden silah istemeyeceğim deyip gitmez. Böyle bir çocuk yok. Sana ısrar etmeye devam eder. Ya baba hayır o almış ama onun babası alıyor. Sen niye almıyorsun gibi bunu anlamlandırmaya çalışır. Neden reddediliyorum? Burada tavrınız nedir? Yani bu çocuğun dinlemekten kası şudur. Sadece kelimeleri almak ve geri dönüş yapmak değil. Duyguları dinlemek de var. Yani ben dinlemeyi sadece kulaklarımla yapmayacağım. Yüreğimle yapacağım.
Bütünleşeceksiniz.
Yani. Bütünleşeceğim. Duygu anlamında onun yerine koyacağım. Az önce söylediğiniz empati gibi. Ne demeye çalışıyor? Niçin bunu istiyor? Kaynakları nedir? Yani ben buna nasıl bir geri dönüş yaparsam bu çocuk tatmin olur. Yani almamam gerçekten almamalı mıyım yani? Gerçekten de. Gerçekten alırsam ne olur? Yani dünyanın sonu mudur?
Tabii.
Hani gibi bu becerilerin gelişim noktası ve çocuğa doğru sorular sormak. Neden bu silahı istiyorsun? Başka bir oyuncak alsak seni tatmin edebilir miyiz? Başka ne olur da mutlu olursun? Gibi. Kaynak sorular sormak. Yani silah yerine şu oyuncak seni tatmin eder mi? O çocuğun şu oyuncakları da var, onu gördün mü? Gibi sorular sormak çocuğu açar. Onunla olan iletişimimizi de kuvvetlendirir. Çatışmaya gitmek yerine başka bir noktada buluşabilirsiniz.
Evet.
Mentorluk kısmına geldiğimizde ise mentorluk tek kelimeyle eşittir kolaylaştırıcı olmaktır. Kolaylaştırıcı olmak. Şimdi usta çırak ilişkisinde de bu böyledir. Eski ahilik teşkilatında da bu böyleydi. Daha sonraki işte geldiğimizde mesela lalalık sistemini yine koçluk ve mentorlukla birleştiren, özümseştirenler var. Ama lalalık biraz daha farklıdır. Yani koçluktan ve mentorluktan. Orada çünkü teori aktarımı da vardır. Koç ya da mentor teori aktarmaz. Bilgi vermez yani. Ona sadece yol gösterir. Soru sorar ve yol gösterir. Tanıtır, gösterir. Yapmasını kolaylaştırır. Şimdi mentorluk kavramında kolaylaştırıcı olmak, ben bunu daha çok önemsiyorum. Yani önce insanlar mentor olmalı, sonra koçluğa doğru gitmeli. Hatta böyle mentor böyle bir adım önde, koç bir adım arkada böyle giderse daha sağlıklı bir ortam oluşur. Neden? Çünkü biz Türkler, yani Türk toplumunun Anadolu insanı, daha doğrusu öyle söyleyelim, duygusal ağırlığı olan insanlarız. Yani buna duyuları çok harekete geçiren insanlarız. Sevmek, nefret etmek, bir başkasından duygusal anlamda etkilenmek yönümüz oldukça fazla. Mesela çırakları düşünün. Ustalarını gerçekten severlerse, ustası nasıl yaparsa öyle yapar gerçekten.
Onunla bütünleşir.
Onunla bütünleşir. Veya işte şeyh derviş ilişkisi. Yani eskiden bu zamana kadar. Eğer gerçekten o bütünleşme, hani bu terimleri ben elbette çok uzak değilim ama çok da usta uzmanlığım alanım değil ama mesela işte rabıta konusu. Neden rabıta önemsenir? O duygusal bütünleşme yaşansın.
Aynileşme.
Aynileşme olsun ki o usta çırak ilişkisinde beklediğimiz davranış değişiklikleri ortaya çıksın.
Ortaya çıksın.
Şimdi kavramları doğru bir şekilde ortaya koyabilirsek kafamıza ve gönlümüze oturmaya başlar. Anlamsızlaştırırsak, anlamını kaybedersek performans düşer.
Düşer, evet. Yani her tarafta şeye geliyoruz.
Her tarafta bu denklem oturur. Her tarafta bu denklem oturur.
Evet, doğru. Gerçekten Şahin Bey, çok güzel gidiyor sohbet. İnşallah daha farklı ortamlarda da devam ederiz. İçeriden de işaretler var.
Tamamdır.
Zaman iyice bitti diye son sözleri alıp toparlarsak çok memnun
Tabii.
olacağız.
O zaman ben şöyle düşüneceğim. Hayatın her noktasında sorumlu olduğum her kim varsa gerçekten bana zimmetli olduğunu düşünerek, bu zimmet konusu çok önemli. Gerçekten bana zimmetli olduğunu düşünerek, bu kişi benim sorumluluğumda olduğu takdirde ve olduğu sürece, bu kişinin ben gerçekten kafasına, gönlüne, kalbine, hayatına dokunacak bir adam olmalıyım. Sadece işi baştan savmak, dostlar alışverişte görsünler diye o işte durmamalıyım. Yani bu, kendime saygım yoksa, insanın kendisine saygısı olmayabilir. Kendine saygısı yoksa yapmış olduğu mesleğe, işe saygısı olsun. O işin kutsallığına saygısı olsun. Yani bir öğretmenin öğretmenlik mesleğine saygısı olduğundan ötürü bunu yapsın.
Eyvallah.
Bir imam imamlık mesleğine saygısından ötürü bunu yapsın deriz.
Eyvallah.
Ve inşallah beklediğimiz sonuçlara da her meslekte, her grupta, her yerde doğru bir şekilde ulaşırız. Çünkü millet olarak da ümmet olarak da bizim çıkış noktamız gerçekten beklemiş olduğumuz o hedeflere ulaşma noktamız bu performanstan geçiyor.
Kesinlikle.
Bizim bilgiye de, beceriye de ve uygun davranışa da ciddi ihtiyacımız var.
Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Şahin Bey.
Rica
gerçekten
ederim.
Çok zevkli bir sohbet oldu. Biz de Şahin Bey'le sık sık beraber oluyoruz. Bizim açımızdan da ufuk açıcı ifadeler oldu. Kıymetli dinleyenler, bugün Ahmet Şahin Akbulut Bey'i misafir ettik Eğitimde İyi Örnekler programında. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.